Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evliyanın kerametleri konusuna gelmiştik. Keramet haktır. Kerametin varlığını inkar etmek de caiz değildir. Neden caiz değildir? Çünkü Kur'an'la, sünnetle sabittir. Kur'an-ı Kerim peygamber olmadığı halde olağanüstü haller gösteren salih insanlardan bahsediyor. Olağanüstü haller göstermek sadece peygamberlere mahsus bir şey değil. Salih insanlarda da böyle olağanüstü haller kendini gösteriyor. Dolayısıyla bunu inkar caiz olamaz. Her keramet diye iddia edilen şey doğru olmayabilir. Nasıl ki her hadis diye iddia edilen şeyin hepsi doğru değil. Kimisi mevzu hadis, uydurma yani. Aynen öyle. Her keramet de doğru olmayabilir. Ama kerametin varlığı bir gerçektir. Peygamberimizin mucizesinin bir devamıdır. Yani ümmetine de verilen bu şeref, aslında ümmete verilen böylesi şerefler peygamberin şerefinden kaynaklanır. Ve peygamberin mucizesinin gerçek olduğunu anlamamız için, yani kerametleri görünce, yani bir veli insanda böyle haller zuhur ediyorsa, peygamberde de demek ki mucizeler zuhur etmiş dememiz mümkün oluyor yani. Yani mucizelerin delillerinden birisi de kerametlerdir. Mesela bir insan diyebilir ki, yani ben ne bileyim böyle bir mucize olmuş, mesela şakku kamer, ayın yarılması veya hurma kütüğünün inlemesi veya işte Efendimizin parmaklarından suyun fışkırması veya bir işte çok iyi bir pehlivanı 3 defa yenmesi, ağacın yürümesi, elinde taşların Allah'a tesbih etmesi, yemeğin bitmemesi, cılız keçinin süt vermeye başlaması vesaire, bir sürü mucizesi var Allah Resulü'nün. Bunların doğruluğunu ben ne bileyim, ben gözümle görmedim ki derse bir insan, işte bu kerametler bir bakıma onun varlığına bir delil olmaktadır. Yani salihler de böyle haller demek ki oluyorsa, peygamberler de elbette ki olmuştur. Sahabede var mıdır keramet? Tabii ki var. Sahabeden evvel Kur'an'da var mıdır? Tabii ki var. Mesela Meryem annemizin önüne yiyeceklerin geliyor olması, Zekeriya aleyhisselam kullama dakhala aleyha'l mihraba vecada 'indaha rizqa. Kullama dakhala aleyha'l mihrab. Her ne zaman mihraba girse, Zekeriya'l mihraba değil mi? Orada o kelime kullama dakhala aleyha Zekeriya aleyha, orada ismi geçiyor muydu? Baştan okusam. Kullama dakhala aleyha Zekeriya al-mihraba vecada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Zekeriya aleyhisselam her ne zaman mihraba girse, Meryem'in yanına girse, Meryem'in yanında bir rızık buluyordu. Rivayetlere göre kışın yaz meyvası, yazında kış meyvası buluyordu. O rivayetler sahih olmasa da sonuçta Allah bir rızık buluyordu diyor. Ve şaşırıyordu Zekeriya aleyhisselam. Kale ya Meryem enne leki haza, nereden geliyor sana bunlar ey Meryem dediğinde, yani normal bir insan getirmiş olsa herhalde bunu sormaya gerek görmez. Olağanüstü bir durum yoksa bir peygamber bunu niye sorsun ve Kur'an bize niye anlatsın? Diyelim ki bir peygamber hani bilmedi, sordu, hani nereden sana bunlar ey Meryem? Allah Azze ve Celle bunu niye anlatsın bize yani? Bir peygamberin normal bir konuşması olmuş olur. Nereden geldi sana bu elma armut? O da filan getirdi. Mesela bu yani işte Allah katındandır derken, yani Allah bunu Ahmet'le Mehmet'le bana gönderdi. Birini vesile etti de bana gönderdi manasını kastediyorsa, normal bir olay gibi yani ise, o zaman Allah bunu niye Kur'an'da anlatsın yani? Zaten bu olay her zaman olmaktadır. Birimizin yediği bir yiyeceği zaten birisi getirmektedir yani. Ben sonuçta onu gönderen Allah'tır. Yani buysa eğer, o zaman Kur'an bunu niye anlatıyor yani? Demek ki olağanüstü bir durum var ki Kur'an bunu bize aktarıyor. O sana bu neredendir diyor. Meryem annemiz de diyor ki Allah katındandır. Yani bu normal birisinin getirmesi olsaydı herhalde böyle demezdi. Filan getirdi derdi yani. Dolayısıyla bu ayete göre Meryem anamız tabii ki peygamber değil. Peygamber olmadığı halde böylesi bir şey ona veriliyorsa demek ki bu bir keramettir ve keramete delildir. Ashab-ı Kehf olayı da aynı şekilde. Orada 309 sene uyumuş olmaları bir keramettir. Bunları peygamber olmadığını biliyoruz. Yani içinden bir tanesi peygamber olsa bile, ki böyle bir delil yok elimizde, diğerleri peygamber değil en azından. Yani hepsi beraber uyumuşlar köpeklerine varana kadar. Demek ki bu bir keramettir ve demek ki Kur'an'la keramet sabittir. Geçen derste Meryem annemizin peygamberliği konusundaki görüşün, bunu iddia eden görüşün doğru olmadığını anlatmıştım. Yani bu olay bir mucizedir. İşte o bir peygamberdir. Çünkü onunla melekler konuşmuştur. Ve izkâletil melâiketu ya Meryem innallâhe istafâki ve tahharaki ve istafâki alâ nisâil âlemîn. Ya Meryem uknutu ile Rabbike vescudi verka'i ma'ar raki'in. Bunlar meleklerin konuşmaları. Ey Meryem, Allah seni seçti, seni temizledi, sen alemlerin kadınlarını üstün kıldı. Bundan böyle Allah'a yönel ve Allah'a secde et, rükû edenlerle beraber rükû et. Bu ayet dayanarak, madem ki onunla melekler konuşuyor, o halde o bir peygamber olsa gerek denilemez. Çünkü Kur'an'ın ayetiyle, apaçık ayetle sabittir ki peygamberlerin hepsi erkektir. Ve akıl da zaten bunu söyler. Çünkü bu peygamberlik işi kadın yapacağı bir iş değildir. Yani şu bir gerçektir ki bir kere bir peygamber, mesela peygamber bile olsa bir kadın çıkıp da mesela insanlara konuşma yaptığı zaman erkekler o peygamber kadına kötü gözle bakacaktır, yani birçoğusu bakacaktır. Allah bir peygamberine böyle baktırtmaz. Millet peygamberi mi dinleyecek, anlattıklarını mı dinleyecek, kadına mı bakacak hayran hayran? Yani bu meselenin bir de bu yönü var yani. Yani peygamber olamaz yani. Peygamber çıkıp konuşma yapacak, peygamber dağa taş gezecek, peygamber savaş yapacak, bu kadın yapacağı iş değil yani. Peygamber bir kadın mesela tek başına dağda yürüse başına ne geleceğini Allah bilir yani. Yani böyle şeye Allah müsaade etmez. Peygamberler zinadan bile olmamıştır. Peygamberlerin neslinde zina bile yoktur. Kaldı ki bir peygamberi Allah böyle zayıf ve zina edilebilecek bir kadın olarak gönderecek. Yani böyle bir şey Kur'an'a da ters, akla mantığa da ters. O halde peygamber değil. O halde veliye, o halde gösterdiği keramet oluyor. Demek ki keramet haktır. Sahabeden de aynı şekilde kerametler vardır ama çok fazla değildir. Yani bugün insanların beklendiği kadar çok yoktur. Yani herkes böyle çok keramet bekliyor belki bir peygamberden, şeyden, bir veliden, bir sahabe-i kiramdan birisinden çok keramet bekliyor. O kadar çok yoktur yani. ayda yılda bir Allah'a nasip etmesiyle olmuş bir şeydir. Daha evvel de dediğim gibi aslında büyüklerde çok keramet olmaz. Nadir olur. Çünkü zaten onun ihtiyacı yoktur. Ve etrafındakilerin de çok ihtiyacı yoktur. Keramet ne zaman daha çok veriliyor? Ya kendi ihtiyacı varsa ya da etrafındakilerin ihtiyacı varsa. Her ikisinde pek ihtiyacı yoksa böyle şeylere Allah Azze ve Celle fazla vermez. Çünkü Allah insanların düşünmesini, taşınmasını, böyle iman etmesini istiyor. Bu gibi şeylerle zorlamak istemiyor. Bir bakıma bunlar zorlama oluyor. Adam yani mecbur kalıyor kabul etmeye. Allah ise düşüne taşına vicdanıyla yani iman etsin, yükselsin, iradesiyle yükselsin istiyor. Ama ara sıra da bunları göstermekle hem kendi kudretini gösteriyor. Allah'ın belirli kanunlara bağlı kalmak zorunda olmadığını gösteriyor. Yani farz-ı misal su yanmaz, benzin yanar. Ama Allah bu kanuna bağlı kalmak zorunda değil. Yani bu bizim için bu kanun. Allah suyu da yakar, hepsini de yakar yani. Bazen bunu göstermekle Allah kendi kudretinde ve kanunlara bağlı kalmak zorunda olmadığını da göstermek istiyor. Kerametlerin bir hikmeti de budur veya mucizelerin. Tabi mucize ile kerametin farkı nedir? Yani birçok farkı var da bir tanesi de şu. Mucizeler meydan okunarak gösterilir. Kerametlerde meydan okuma yoktur. Yani bir veli mesela ben Allah'ın velisiyim gelin size keramet göstereyim demez. Gösteriş yapar gibi olmaz ama peygamberler söyler. Gelin der ben Allah'ın Resulüyüm gelin size peygamber olduğum delili olarak şunu göstereyim. Ve onlar isterler. Ona göre o da gösterir Allah'ın izniyle. Demek ki yani mucizede meydan okuma var. Alenen ve dediği şekilde gerçekleşir ve bilerek. Gene Allah'ın izniyle ama bilerek. Keramette ekseriyetle veli bilmez. Kendisi de haber olmaz gösterdiği kerametten. Bir anda olur, kendisi de sonra şaşırır. Ve ekseriyetle de hiç düşünmediği bir anda olur. Ve zor anda olur. Genellikle de zor anda olur. Yani mesela diyelim ki 10 tane adam var, kocaman bir tepsi yemek var. Burada keramette gerek yok ki zaten. Zaten hepsi 10 kişi bir tepside yemek var. Ama bir tepsi yemek var, 100 kişi adam var. İşte orada keramet Allah lütfederse eder yani. Ekseriyetle de böyle anlarda olur. Kur'an'da keramet misalleri, sahabe hayatında keramet misalleri, Ebu Bekir Sıddık mesela kendi evine götürdüğü bazı kimselere yemek yediriyor. Olayı burada uzun anlatıyor da ben o kısma girmeyeceğim. Yemek yediriyor, ondan sonra yemek çoğaldıkça çoğalıyor. Herkes yiyor ama 3 katına çıkıyor yani. Bunu kendisi de istemiş değil, bilerek yapmış değil. Ama Allah Azze ve Celle bu şekilde o evine misafir götürmüş diye ona hürmeten, ona böyle bir bolluk nasip ediyor. Mesela bazı kimseler Seyyidine Sa'd bin Ebi Vakkas'a radıyallahu anh ona iftira atıyorlar. İşte Sa'd bin Ebi Vakkas namaz kılmayı bile bilmiyor. Bak bak, lafa bak. Sahabiye böyle bir laf söylenir mi yani? Demek ki her zaman kıskanç insanlar var. Yani. O zaman da var yani. Sa'd bin Ebi Vakkas Kufe'nin valisi. Onun için vali aleyhinde yani sürekli insanlar başkanların aleyhinde konuşmuşlardır. Yani onun ayağını kaydırmak istemişlerdir. Rakipleri, düşmanları. Sürekli böyle yapmışlardır. Bu yeni değil yani. Sahabi döneminde bile yani bir vali hakkında kıskananlar, niye o vali oldu, ben niye olamadım? Niye o zengin oldu, ben niye olamadım? böyle kıskançlar, aleyhinde konuşuyor ve namaz kıldırmayı bile bilmiyor diyorlar. Ondan sonra bu meseleyi Seyyidina Ömer incelettiriyor, acaba böyle bir şey var mı yani? Soruşturuyor, bütün bir iki adam gönderiyor, böyle bir aslı var mı yok mu? Önce kendisiyle konuşuyor, daha sonra da böyle bir iki adam gönderiyor, meseleyi incelettiriyor. Herkes onun lehinde konuşuyor, kimse öyle bir kötülüğünü bilmiyor. Ondan sonra adam bir tanesi sadece diyor ki, Saad diyor askerin başına geçip harp etmez. Yani komutandır ama savaştan kaçar. Mal taksim ederken adaletli davranmaz. Falan filan. Hüküm verdiği zaman adil olmaz. Saad bin Ebi Vakkas ehli cennetten yani. Çok zoruna gidiyor bu laflar. Sen diyor, madem ki böyle söylüyorsun, sana diyor 3 tane beddua edeceğim. Eğer yalancıysan sana beddua edeceğim. Yok, doğru söylüyorsan tamam. Bedduadan sakınmak lazım yani. Ya sana beddua ederse, attığın iftira çok zoruna giderse, adamı ağlatırsan yani, o da beddua ederse o sırada ne olacak senin halin? Adama beddua ediyor. Diyor ki, Allah'ım diyor, bu adam yalancıysa bunun diyor ömrünü uzat, fakirliğini çoğalt ve bunu fitnelere de uğrat. Ömrü uzun olsun, hem de fakir olsun, yani iyice rezil olsun yani. Bir de fitnelere de uğrat. Böyle başına bir kendisi, çünkü benim hakkımda fitne çıkartıyor. Kendisini de fitnelere uğrat. Üçü de oluyor ve duası tutuyor. Olayı görenler anlatıyorlar. Evet diyorlar. Hatta kendisi de bunu söylermiş. Saad'ın bedduasına uğradım. Bana beddua etti dediği gibi de oldum. Çok yaşlanmış, çok fakir ve bir de böyle fitnelere, günahlara da bulaşmış. Hatta olayı gören kişi diyor ki, öyle yaşlanmıştı ki artık bunamıştı. Fitne kelimesi bazen bu manada da kullanılır. Bunadı, yoldaki kızlara şey atarmış, böyle çimdik atarmış böyle. Böyle. Tam bunamış yani. Tabi artık bunak diye kimse de seslenmiyormuş demek ki. Yoksa İslam toplumunda buna müsaade edilmez de. Demek ki çok bunayınca artık millet seslenmemiş. Yani mazlumun bedduasından sakının diyor Peygamberimiz. Adama mazlum kim? İlle de mesela Irak'taki zulme uğrayanlar değil yani mazlum. Mazlum mesela bir iftiraya uğrayan da mazlum yani. Adam mesela öyle bir şey yapmamış. Mesela sen yaptı diyorsun. İşte zulümdür ve o da mazlum duruma düşer. Mazlum duruma düştü mü, sana da beddua etti mi, bedduası tutar yani. Yani zulmetme, adamı mazlum duruma düşürme. Mazlum oldu mu bedduası tutar yani. Şimdi Irak'ta bu kadar zulmetti Amerika, o kadar mazlumun ahını aldı. Ona Allah onların burnundan getirecek o yaptıklarını. Ama Allah sabırlıdır. Allah böyle süründürür. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Hiçbir zaman zulümle bir devlet ayakta kalmaz yani. En sonu burnundan gelir yani onun. El-küfru yedûm ve zulmü la yedûm demiş Araplar. Küfür devam eder, zulüm devam etmez. Zulmettin mi belanı bulursun. Hiçbir devlet zalim olarak ayakta kalamaz. Kafir olsa ayakta kalır. Ama adilse, ama zalimse ayakta kalamaz. Hatta velev ki de Müslüman devlet olsun yani. Zulmediyorsa ayakta kalamaz. Bu zulmün cezası bazen hızlı olur. Çok yani Allah kendine karşı yapılan suçlarda geciktiriyor cezayı. kullara karşı yapıldı mı bazen acele veriyor cezasını. Mesela şöyle bir olay var. Birisi, bir çocuk, medrese talebesi ya da şeyhin yanında mürit, neyse, testiyi almış gitmiş suya. Bir adam gelmiş, kocaman adam, atla çocuğun üzerine atı sürmüş. Su sırası çocukta olduğu halde çocuğun sırasını da almış, çocuğun testisini de kırmış. Koca adam utanmaz, böyle bir şey yapıyor. Çocuk da utancından büyüktür diye bir şey diyemiyor, çekip gidiyor. Hocası görüyor, diyor oğlum ne oldu, sen çok üzgünsün, diyor hocam işte böyle böyle oldu. Diyor sen adama bir şey demedin mi? Yok diyor. Oğlum diyor niye demedin? Git hemen ona bir laf söyle diyor. Çocuk gidiyor, utanıyor, gene laf söyleyemiyor, gene geliyor. Terbiye almış insan, söyleyemiyor. Diyor oğlum söyledin mi, ne yaptın? Yok söyleyemedim hocam. Koş oğlum hemen söyle diyor. Yoksa şimdi kötü bir şey olacak diyor. Çocuk bu defa söyleme niyetiyle gidiyor. Bir baksın ki at adama bir tane vurmuş, adamı öldürmüş, oraya atmış. Diyor oğlum işte ben bundan korkuyordum. Sen diyor ona bir şey demeyince Allah diyor devreye girer. O sana zulmetti. Sen ona bir şey deseydin, hakkını biraz almış olurdun. Allah da ona o cezayı vermezdi. Sen diyor çok sessiz kalınca mazlum duruma düştün. Allah ona tokadı vurdu diyor. Ben bundan korkuyordum. Yani Allah'a tanıyan insan Allah neye kızar biliyor ya. Yani. Neye mühlet verir, neye mühlet vermez. Bunu biliyor. Ben de bundan korkuyordum diyor. Yani işte bu Saad'ın da bedduası böyle, bu dünyadayken kabul oluyor. Zaten kendisi de dermiş yani. Ben onun bedduasına uğradım. Bir kadın var, bizim akrabaların evine hizmetçiliğe gelir bazen, böyle ayda ayda bir evlerini temizler. Çok zayıf bir kadın, ben de gördüm. Ben bekarken annem yaşlı olduğu için bize de geldi bir iki defa, temizlik yaptı. Ben kadını biliyorum yani. Ben zayıf mı, zayıf bir kadın. Hiç de yemek yemez. Akşama kadar çalışır, yemek de yemez yani. Böyle hiç canı bir şey istemez. Böyle bir kadın. Bu kadının hikayesini ben öğrendim. Bu kadın zamanında evliymiş. Kocasını bırakmış, başka bir adamdan kaçmış. Allah'ın işine bakın. Bu evlendiği adam felç oldu. Ondan 2-3 tane çocuğu var, hepsi deli. Biri felç, yarım akıllı, biri tam deli, biri bilmem ne, hepsi birbirinden beter ve kadın yaptığından olduğunu biliyor yani. Ben kocamı bıraktım, nikahlı kocasını bırakıyor. Allah'ın emriyle boşan, o zamandaki beni boşa de bir şeyler söyle yani. Adam gibi boşan git. Yani sen evli kadınsın. Sen nasıl kocanı bırakıp gidiyorsun yani? Allah öyle bir vurmuş ki yemek bile yiyemiyor. Bazı şeyler yani, şimdi onun kocası orada mazlum duruma düşmüş. Kim bilir o nasıl beddua etmiş ki o kadına? Feleğe şaşmış kadını ya. Yemek yiyemiyor ya. Akşama da çalışan insan acıkmaz mı? Yemek yiyemiyor. Çöp gibi olmuş. Yani atasözü hani, mazlumun ahını alma, çıkar aheste aheste demişler ya. Hakikaten öyle yani. Bir insana zulmetme, adama iftira atma, adama tam bilmeden konuşma, emin olmadan konuşma. çıkıyor yani. Bunun gibi misaller çok. Mesela yine Said adında bir zata birisi bir iftira atıyor. Yani kendi tarlasından biraz çaldığını, komşusu tarlasından biraz çaldığını iddia ediyor. Ve o da çok zoruna gidiyor yani. Ben mi yani hırsızlık yaptım? Sen bana mı yani bunu söylüyorsun? Ben senin tarlanı çalmadım. Yani şeyi, sınırı kaydırmadım yani. Ben böyle bir şey yapacak insan değilim. Sen bana mı yani bu iftirayı attın? Allah'a beddua ediyor. Ya Rabbi, bu kadın diyor yalancıysa onun gözünü kör et diyor. Ve diyor onu kendi arsasında öldür diyor. Kadının gözü kör oluyor ve kendi arsasında da çukura düşüp ölüyor. Benzeri bir olay ben size söyleyeyim. Bundan bir ve iki sene önce medresede bir hırsızlık olayı. Arıyorlar, arıyorlar, bulamıyorlar. Tabii olur yani. Peygamberin arkasında adam namaz kılıyor. Haşa, zina etmiş. İçki içmiş yani. Olacak yani. Bunlar olur. Her biri bir taraftan gelmiş. Bilmiyorsun neyin nesi. Melekleri eğitecek halimiz yok ya. İnsan işte. Arıyorlar, arıyorlar, bulamıyorlar. Bir de bunun bir garip huyu daha varmış. Oradaki elektrik süpürgesini mesela hortumunu kesiyor. O kadar insanın kullandığı, böyle onu kesiyor. Buna benzer şeyler kesiyor filan. Böyle bir de şey, çok zoruna gidiyor oradaki hocanın. Ya Rabbi diyor, bunu kim yapıyorsa onu elini sakat et diyor. Ertesi günü talebenin bir tanesi geliyor, elim tutmuyor diyor. Vallahi billahi. Ve iki seneden beri eli sakat, doktora gidiyor sürekli. O zaman şüpheleniyor, demek buymuş. Demek buymuş diye şüpheleniyor. Yine de bir şey demiyor. Ve iki sene sonra ispat edildi, o olduğu ortaya çıktı ve itiraf etti. İşte sana medresedeki hocanın kerameti. Dediği gün, ertesi günü elim tutmuyor diyor. Eli kırılsın demiş beddua ederken. Kim bunu yapıyorsa, bizim bu süpürgemizi kesiyor, öbürünü bilmem ne yapıyor, paramızı çalıyor. Kim bunu yapıyorsa eli kırılsın diyor, eli tutmasın diyor. Allah da duayı kabul ediyor. Ertesi gün hemen gelip elim tutmuyor diyor. Ve o tür, tabii tam emin olamıyorlar, acaba yani beddua mı tuttu yok, yani belki de yanlış olabilir, bir şey de diyemiyorlar, sen o musun yoksa diyemiyorlar. Ve bu tür işlere de devam ediyor ve Allah en sonu rezil etti, ortaya çıkardı. Allah bir saklar, iki saklar. Eğer Allah bir insanın bir hatasını ortaya çıkarıyorsa, mutlaka o hak etmiştir ve mutlaka Allah onu daha evvel birkaç defa saklamıştır. Settardır çünkü Allah. Birkaç defa saklamıştır, saklamıştır, saklamıştır. Anlasın diye. Allah ona mühlet tanımıştır. Bir daha yapmasın, tövbe etsin diye. Ama o devam etmiştir. Allah da ortaya çıkarmıştır. Eğer birimizin bir günahı, bir ayıp ortaya çıkarılıyorsa, mutlaka onu birkaç defa yapmışızdır. Bir defa da Allah adamı rezil etmiyor. Allah merhamet sahibi. Biz bile icabına birisi bir hata yaptığı zaman birinci de görmezden geliyoruz yani. Allah bizden daha merhametli. Eğer ortaya çıkarıyorsa demek ki onu sürekli yapıyor ve yapacak, daha devamı gelecek. Allah onu biliyor ve ortaya çıkarıyor artık. Bunun misalleri çok. Kimin böyle bir ayıbı tespit olunduysa araştırılıyor, geçmişte çok yapmış. Ortaya çıkıyor. İtiraf ediyor. Demek ki Allah boşuna ortaya çıkarmamış. Ben şunu gördüm. Bazen insanız, mesela bir öfke ile bir yanlış karar verecek olsak, ben bunu çok gördüm. Allah müsaade etmiyor. Engelliyor. İyi niyetli olunca, kalpte bir kötülük olmayınca ve ilk defa ise, ve aslında o adam hak etmiş bir adam ise, Allah yine de kötülük olmasın diye engelliyor, frenliyor, bir sebep yaratıyor. Çünkü Allah biliyor ki sen haklısın, bir. İkincisi, o da gerçekten öyle bir adam zaten. Allah onu da biliyor. Niyetin de iyidir ki, şahsi bir şey de yok ortada. Allah bunu biliyor. O zaman Allah koruyor. Kulunu koruyor. O yanlış yaptırtmıyor. Eğer yaptırtıyorsa demek ki daha evvel birçok defalar yapılmış. Artık Allah müsaade ediyor. Başka türlü anlamayacaksan Allah artık müsaade ediyor. Kalpte bir bozukluk var demek ki. Niye mesela diyelim ki filan insan bu olayı duyuyor, mesela o şöyle yorumluyor. Sen neden mesela hep kötü yorumluyorsun? Mesela diyelim bir olay var mesela. Bunu mesela 10 kişi duyuyor. 9 tanesi güzel yorumluyor. Yani herhalde şöyle olmuştur gibi hüsnü zannediyor. Bir tanesi hep kötü şekilde bakıyor. Suizan sürekli. Suizan. Artık Allah ortaya çıkartır. Çünkü devamlı suizan yapıyorsun yani. Artık herkesin dikkatini çeker ve ortaya çıkarsın yani. Yani bir defa yapsa farkına bile varmaz insanlar. Allah unutturur yani. İki defa, üç defa Allah unutturur belki, ama devam edecekse onun o suizanları, Allah da onu ortaya çıkarır yani. Bir arkadaş, hani içinizden bazıları tanırlar, Mısır'da beraber kaldığımız bir arkadaş vardı, Suriyeli. O bana bir hatırasını anlatmıştı da. Bir gün iki tane Suriyeli talebe küsmüşler Kahire'de. Onları barıştırmak için bunlar sabah namazına kadar uğraşmışlar. Artık yani bir türlü barışmıyorlar. Sabah namazına doğru bunları barıştırmayı başarmış. Zaten sabah namazı olmuş artık. Demiş ki bari camiye gideyim, namazı camide kılayım. Zaten sabah olmaya oldu. Bari camiye gideyim diyor. Kahire'nin merkezinde Mescid-i Hüseyin var. Büyük bir mescit, cami yani. Mısırlılar mescit der, Suriyeliler cami der. Biz Suriye'den almışız cami. Onu çok kullanıyoruz. Büyük olduğum cami diyoruz, küçüklere mescit diyoruz. Mısırlılar hepsine mescit der. İmam Hüseyin'in kesik başı, mübarek başının orada olduğuna dair bir rivayet var. Orada bir mezar var içeride. Kesik başının oraya gönderildiğine dair bir rivayet var. O yüzden adı da Mescid Hüseyin'dir. Orada işte bir adam varmış, böyle yaşlı, gariban, fakir bir adam. Bu adam herkese böyle yardım etmeyi severmiş. Ve Herkese böyle işte abdestten sonra filan esans filan sürermiş. Şimdi bu onu, o iki küs arkadaşı barıştırıyor. Gidiyor camiye. O adam da orada. Adam herkese sürüyor esansı gene. Buna geliyor. Kulağına eğiliyor. İnnemel mu'minûne ihve fe aslihu beyne ehevekum vettakullah diyor. Geçip gidiyor. Şok oldum diyor arkadaş. Hiç kimseye öyle bir şey söylemiyor. Sanki yani Allah Azze ve Celle adama bildirmiş yani. O da farkında değildir. O ayeti okuyor. Müminler kardeştir, onların arasını bulun, barıştırın. Allah'tan korkun ta ki merhamet olunasınız. وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Şok oldum diyor yani. Sabaha kadar o ikisini barıştırmaya çalışmasının hürmetine Allah da ona böyle bir ikramda bulunuyor. Herkese böyle sürüp sürüp geçip giden adam onun kulağına eğiliyor, bu ayeti okuyor ve geçip gidiyor. Keramet yani. Kim inkar edebilir yani bunu? Mesela burada bir ufak bir mescit var. Zamanında orada bir Mehmet Emmi derlerdi, bir adam vardı. Ben tanımadım da anlatırlar. Orada kalırmış mescitte. Gariban bir adam, kimsesi yok. Veli olduğunu söylerlerdi. İlmi var mı? Yok, ilim yok. Veli olmak başka, mürşit olmak başka. Veli olan adam el öpülür de, fakat mürşit olmak için bir de ilim lazım. Takva yetmez. İlmi olmayan mürşit sayılamaz. Çünkü mürşit nedir? Yol gösterendir. İlim sahibi olmayan nasıl yol gösterecek? Takva, takva başka, ilim başka. Takva ise elini öpersin, o kadar. Yani gösterdiği yoldan gitmezsin. Bu adamcağız da benim bildiğim kadarıyla öyle ilmi olmayan ama takva sahibi bir insan. Orada yalnız başına yaşayan. Bazen böyle bunun yanına gidip böyle bir şeyler sormak isteyenler olurmuş. Bir gün yine birileri gidiyor. Kafalarında bir soru var. Onlar daha soruyu sormadan Mehmet Emmi orada abdest alıyormuş. Onlar daha soruyu sormadan onların sorusuna cevap veriyor. Şok oluyorlar. Allah Allah, zaten bunu sormaya gelmiştik. Soruya cevap verdi. Bu gibi olaylar çoktur. Mehmet Emmi bunun farkında mıdır? Hayır, kendisi bilmez. Ama Allah o anda onu konuşturur. O da bilmez yani. Ben bunu şimdi niye söyledim? Kalbine düşer yani. Öyle konuşası gelir. Böyle içinden o gelir ya. Onu söylemek ister yani. Bu gibi böyle kişinin kendisinin farkında olmadığı birçok kerametler Allah bu ümmete nasip etmektedir. Ve mesela sahabeden de iki kişi peygamberimiz yanından çıkıyorlar. Karanlık bir gecede önleri böyle ışık oluyor. Adeta bir projektör önlerini ışıtır gibi. Sonra bunu ayrılıyorlar. Işık da ikiye ayrılıyor. Önlerini ışıtmaya devam ediyor. Gerek yani kendi hayatımızdan, çevremizdekilerden, Kur'an'dan, sünnetten, sahabe hayatından, evliyanın hayatından, bunun gibi misaller çok miktarda bulunabilir. Ama illa da keramet böyle olması da şart değildir. İmam-ı Azam'ın mesela bu tür kerametleri belki azdır ama onun en büyük kerameti bir kere 1250 yıldır, 1300 yıldır fetvalarından istifade ediliyor olması. Bundan daha büyük keramet mi olur? Yani 1000 sene, 1300 sene sonrasını ışıtan bir insan, yol gösteren fetvalarıyla, fetvaları çürümüyor yani, vakti geçmiyor yani, dikkatli yani ve insanlara yol gösteren fetvaları var. Bu da bir keramet. Hasan el-Benna mesela rahmetli, Bediüzzaman, mesela bunların ille de böyle elinden yemeğin çoğalması, suyun çoğalması şart değil ki. Bunlar aslında küçük kerametlerdir. Hasan el-Benna'nın en büyük kerameti bir kere yani 20. asırda İslam hareketin öncülüğünü yapmış olması, ona bu kadar şeref yeter de artar bile yani. Mesela kendi hatıralarında anlatıyor. Bir yere giderlerken bir bakmışlar ki yani gidecekleri yere vardıktan sonra bir bakmışlar ki bir damla yağ yok arabada. Nasıl motor yanmamış? Böyle olaylar var. Mesela bizim başımıza geldi. İçinizden hatta bazıları orada şahittir. Bundan birkaç sene evvel Elazığ'dan gelirken kötü bir otobüsle geliyorduk. O olayda içinizde o olay sırasında orada olan burada var mı? Akşam namazı vakti oldu. Otobandayız. Namaz yeni olmuştu daha. Ben dedim gir şu tesise, namazı kılalım öyle devam edelim dedim. Şoför dedi ki bizim Durmuş Kozanlı. Durmuş Usta. Hocam dedi zaten ezan daha şimdi oldu dedi. Biraz daha gidelim dedi. Bir sonraki tesiste duralım dedi. Yok dedim. Sen buraya gir dedim. Girdi. Araba durdu. Biz bir indik. Arabanın arkasından böyle yağ fışkırıyor. Baktım böyle 50 metre böyle her taraf yağ olmuş. Tam o tesise girdiğimiz anda. Oradan başlıyor yağ. Girmişiz, patlamış. At böyle fışkırıyor. Bütün yağ boşalttı yani. Hemen söndürdü arabayı filan. Ne yapacak şimdi? Eğer yani o tesise girmeseydik, devam etseydik 500 metre ileride dağ başında kalacaktık. Ya da 5 kilometre ileride neyse dağ başında kalacaktık. Namazın kerameti. Bakın daha gerisi var. Ne oldu? Dedim olan olmuş. Zaten dedim biz namazımızı kılalım. Allah büyük hele bir şeyler yaparız dedim. Abdest aldık. Biz namaza gittik. Orada ufak bir mescit var. Orada cemaatle namaz kılarken 2-3 kişi de geldiler. Bizden olmayan 2-3 kişi geldi. Onlar da bize uydular. Namazı kıldık. Allah'ın işine bakın. Onlardan bir tanesi otobüs ustası çıktı. Tamirci. Dur daha bitmedi. Ve bu usta yıllar evvel Arabistan'da bu otobüsü tamir eden usta. Durmuş da yani şeyin sahibi onu tanıdı, o da onu tanıdı. Ve yıllar evvel dedi ben bu arabayı dedi yine böyle arıza yapmıştı dedi. Arabistan'da ben bunu tamir etmiştim dedi. Ben bu otobüsü biliyorum dedi. Ve adamcağız geldi, bir şeyler yaptı, çıktık yola. Şimdi biz eğer devam etseydik yola, bir dağ başına rezil olacaktık karanlıkta. Ve o tesiste oradan buradan yağ da bulduk. Yağ da bulamayacaktık. Yağ bulamayacaktık. Ustayı da bulamayacaktık. Motor da kilitleyecekti kesinlikle. Çünkü böyle fışkırıyor ya yani. Yani o araba o şekilde bir kilometre gitmezdi yani. Kilitlerdi. Kilitlediği zaman da zaten küllüstür bir otobüstü. Onun kadar para vermen lazım onu tamir etmek için. Zaten yani şu anda o otobüsün fiyatı 7-8 milyarı geçmez. O kadar para gider herhalde onu tamir etmeye kalksan. Allah korudu onu. Yani namazı bir sonraki tesiste kılalım diyordu. Eğer onun dediği gibi yapmış olsaydık motor gitmişti. Biz de dağ başına rezil olmuştuk yani. Bunun gibi nice olaylar, Allah'ın yardımı, bunların bazen insanın da değil, mesela bir amelin kerameti olur. Yani mesela hayırlı bir yoldan geliyorsundur. Namaz vardır mesela işin içerisinde, namazın da kerameti olur. Bazen Allah'ın bu gibi yardımlarına maunet de denir. Yani bazı salih insanlara Allah'ın yardımı olur. Keramet seviyesinde olmasa da mesela işleri rast gitmesi. Yani mesela bir şeyin çoğalması keramettir ama mesela işinin rast gitmesi maunettir yani. Yani kerametin bir aşağı derecesi diyebiliriz. Evet.
Hocam şimdi keramet haktır. Bunu inkar etmek caiz değildir. Fakat her anlatılan olağanüstü hali yani
demin onun cevabını verdim ben. Her anlatılan doğru değil. Birçoğu yalan, dolan. Anlatan insan önemli yani. Herkesin sadıka rüya dediği şey sadıka rüya değil. Keramet dediği şey keramet değil. Kimi yalancı, kimi de anlayışsız, anlayamıyor. Zeki bir insan değil. Veya kimi de böyle abartmayı çok seviyor. Biri beş gibi anlatıyor. Birisinin böyle bir keramet iddiasını kabul etmek zorunda değiliz. Güveniyorsa kabul ederiz. Rüyasında aynı şekilde. Rüya sadaka Kur'an'la sabittir. Vardır sadaka rüyalar. Ama bu rüya sadaka rüya mıdır? Ben onu öyle kabul etmek zorunda değilim. Güveniyorsam kabul ederim. Keramet de öyle. Anlatılan her şeye inanmak zorunda değiliz. Adam resmen yalan söylüyor. Resmen benim diyor şeyhim mesela tuttuğuma toprağa altın yapar diyor. Yalan söylüyor yani. Yalan söylüyor yani. Cahil adam okuma yazması bile yok. Uyduruyor. Hani şeyh mi bunu söylemiş? Hayır, şeyh bunu söylemez. Kendi uyduruyor. Şeyhin adına habire yalan söylüyor. Ve bazı insanlar şeyhi adına yalan söylemeyi hatta caiz hatta vacip görüyor. Haram görmüyor yani yalancılığı. İnsanların onun peşinden gitmesi için, onun yani etkisinin artması için, toplumdaki etkisinin, onun adına böyle uydurmasyon şeyler anlatmanın güzel bir şey olduğunu. Ve şeyh de mesela bunları duyuyor. Böyle bir şey yok evladım, ben böyle bir şey başıma gelmedi. Benim adıma yalan söylemeyin demiyor. Bu da bu tür şeyler diyor, her ne kadar yalansa da yine de diyor iyi oluyor yani insanların güveni artıyor filan diyerekten şeyh de buna sessiz kalırsa bu da haramdır. Harama sessiz kalıyor çünkü. Sen hakikaten şeyhsen zaten Allah sana bir takva nasip etmişse bu sana yeter. Yani insanların böyle bilmesine de gerek yok ki yani. Şimdi doğru olur mesela. Doğru olan bir şeyin duyulmasından hani böyle bir hikmet görür. Yani insanlar duysun, onların güveninin artması için hayırlı olur. Hani mesela Bediüzzaman'a diyorlar ki sen bazen kendi kerametini kendin söylüyorsun. Evet, kendisi anlatıyor mesela bazı kerametlerini. Risale-i Nur'da var. Mesela bir gün diyor dağdaydım. Birkaç arkadaş diyor benle gelip kalmak istediler. Biraz kaldılar sonra yiyeceğimiz bitti. Ben onların gitmesini istedim. Yani size göre yiyeceğim kalmadı. Onlar da işte bu gece senden kalmak istiyoruz dediler. Ben de o zaman gidin bir şeyler getirin bari dedim. O sırada diyor başım böyle çevrildiğini hissettim diyor böyle ağacın tepesine. Sanki böyle birisi tuttu başımı çevirdi. Baktım diyor ağacın tepesinde koca bir somun ekmeği. Şimdi onu oraya kim koymuş yani? Ve diyor hiç kuşlar ona dokunmamışlardı. Tertemizdi. Şimdi daha başında böyle 3-5 tane Müslüman aç kalmasın diye Allah böyle bir ikramda bulunuyor. Gayet normal. Ekmek de bulabilir. Bir orada bal kovanı da bulabilir. Allah nasip ederse eder. Diyorlar ki kendisinden, sen kendi kerametini kendin niye anlatıyorsun? Keramet gizlenmez mi? Böyle anlatılır mı? Bediüzzaman da diyor ki, bunlar diyor aslında benim değil diyor. Ben diyor kuru bir çubuk hükmündeyim. Bunlar Kur'an'ın kerametleridir, benim değil. Ve diyor bu zamanda Risale-i Nur'ların düşmanı çoktur. Aleyhimize konuşanlar çoktur. Ben de diyor bunları anlatıyorum ki talebelerimizin güveni artsın. O laflardan etkilenmesinler. Güven duysunlar. İmanları artsın istiyorum. Ondan dolayı diyor bunları anlatıyorum. Şimdi şu bir gerçektir ki bu tür kerametler eğer doğruysa anlatılmasında böyle bir fayda var. Doğruysa anlatılmasında böyle bir fayda var. Çünkü insanlar şöyle bakıyor. Tamam diyor, yani mesela fikir olarak tamam, güzel. Yani mesela metot olarak da güzel. Kur'an'a, sünnete uygun işte filan ayet, filan hadis. Tamam yani, iyi. De acaba mesela samimi mi değil mi? Ya metot iyi. Şu iyi, bu iyi de acaba samimi mi değil mi? Veya acaba Allah katında bu cemaat makbul mü değil mi? Onu merak ediyor. İşte o gibi insanlardaki o şüpheleri veya vesveseleri gidermek için Allah bazen verir. Allah bazen verir. Mesela birçok şehirden böyle çok güzel rüyalar, sadaka rüyalar, güvendiğimiz insanlar tarafından görülmüş. Çok rüyalar var. Bu rüyalar neden? Şimdi ben hepsi aklımda değil ama yani 50-60 tane benim duyduğum yani. Birçoğunda peygamberimiz var bu rüyaların. 3-5 tanesi, 10 tanesi de aklımdadır yani. Şimdi onları da anlatabilirim ama dersi konusunu değiştirmek istemiyorum yani. Şimdi bazı insanlara Allah, onlar başka türlü anlamayacaklarından dolayı sadıka rüya gösteriyor. Çünkü o başka türlü anlamaz. Yani mesela o insan biraz belki şüpheci bir insandır. Bu konferansa da gelmişti Malatya'dan benim yaşlarımda birisi. Geçen senekine de gelmişti. Geçen sene bir programa yine buraya gelmişti. Bu şahıs, işte bir tanesi, burada Malatyalılardan bir tanesi, onu tanıyor. Geldi, ders yapıyordum ben. Dersten sonra geldi, teneffüs vermiştim. Beni kucakladı, alnımdan öptü. Şimdi Allah var, bana biraz garip geldi yani. Yani şimdi sen oturmuşsun, talebe durumundasın, karşımda oturun, gel ben alnından öpeyim, bana biraz garip geldi yani. Şimdi yalan söyleyecek halim yok. Yani biraz yakışmadı. Da bir şey de demedim misafirdir diye. Hoş geldin, nasılsın, iyi misin filan sohbet ettim, çay içtik. Ama biraz böyle herkesin garip bakışı, ben de biraz böyle şaşırdım filan, onu anladı. Daha sonra benden görüşmek istedi. Fırsat bulamadım. En son artık son ayrılacağı gün böyle bir 10-15 dakika görüştük. Bana dedi ki, hocam dedi, kusura bakma, ben biraz dedi böyle bedevice davrandım ama dedi, biliyorum, farkındayım dedi. Ama dedi bir sebebi var dedi. Hayrola dedim. Dedi ki ben dedi buraya gelmeden evvel, birkaç gün evvel bir rüya gördüm. ben dedi seni hayatta hiç görmedim dedi şimdiye kadar. Ne CD'den seni seyrettim dedi. Ne de senin canlısını hiç seni görmedim dedi. Ben dedi rüyamda peygamberimizi gördüm dedi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Efendimiz geliyor dediler. Ben de gideyim bir göreyim dedim diyor. Ve Filistinliler de geliyorlar dedi. Hamaslılar filan böyle askeri tören gibi peygamberimizin önünden geçiyorlar. Ben de dedi gidiyorum peygamberimizin işte alnından öpüyorum dedi. Böyle bir rüya anlattı bana. Ve ben dedi işte sizin isminizi duydum dedi. Böyle bir gelip tanışmak istedim. Bu daha ilk Adana'ya geliş, ilk tanışması benimle. Orada konferansımız olduğunda haberi yoktu. O zaman gelmemiş yani konferansa. İlk gelişi. Bizimle daha yeni tanışıyor. Ben dedi adınızı duydum böyle bir gelip bir tanışayım yani bunlar nasıl insanlardır böyle bir merak ettim de onun için geldim dedi. Sen dedi çıktın dedi derse ben şok oldum dedi. Rüyamda gördüğüm sendin dedi. %100 aynısı sendin dedi yani. Ben dedi rüyamda hani peygamberimiz olarak gördüğüm kişi alnından öpmüştüm o yüzden seni alnından öptüm dedi. Sebebi buydu dedi yani. Dedim zaten Malatyalılar biraz sabıkalıdırlar. Şey konusunda tereddütlü olma, böyle çok soru sorma, tartışma filan. Dedim sen herhalde öyle birisisin. Başka türlü ikna olmayacak birisiymişin ki başka türlü kalbin senin mutmain olmazmış. Herhalde sen böyle birisisin ki Allah sana bunu göstermiş buraya gelmeden 3-5 gün evvel bu rüyayı görüp de geliyorsun. He hocam vallahi dedi ya ben de öyle kolay kolay ikna olmam. Yani Allah ikna etmek istediği zaman böyle bir şey gösteriyor. Hemen hemen her şehirde buna benzer bir olay oldu. Bunlar aslında Allah'ın oralarda böyle birer ikişer böyle çok güvenen insanları yaratmak istemesinden kaynaklanıyor. Böyle orada bir tane böyle bir adam olsa herkes ondan dinlese etkilenir. Allah böyle her yere bir tane sağlam adam koymak istiyor. Ben güveniyorum yani dürüst bir insan. Geçmişi de olan bir insan. Yalan söyleyeceğine ben inanmıyorum. Zaten öyle bir ihtiyacı da yok. Ve benzeri olaylar birçok yerde oldu. Mesela bir arkadaşımız bir kasetimizi almış götürmüş Maraş'a. Yaşlı bir kadın varmış orada. Onun oğluyla, esas oğluyla tanışıyorlar. Onun evindeler. Demişler teyze al bunu izlersin demişler. Kadın da hemen koymuş bir CD'ye. İzliyor. Ben çıkar çıkmaz televizyonda kadın başlamış ağlamaya. Demişler teyze ne oldu ya sen daha yeni daha evzu besmele çektin sen başladın ağlamaya. Hani İranlılar gibi. Yani ne oluyor demişler hemen ağladın. Kadın demiş ki oğlum ben demiş bugün bir rüya görmüştüm. Rüyamda bu hocayı gördüm. Bana dedi ki sana yarın bir şey göndereceğim. Ben ona ağlıyorum demiş yani konuşmasına değil. Bana dedi ki sana yarın bir şey göndereceğim. İşte bu CD'yi diyor bana gönderdi yani. Şimdi ben göndermedim. Yani işte Allah gönderiyor. Ben haberim diyor. Ben tanımam etmem. Kadını ben hala görmüş değilim hayatımda. Böyle Allah bu böyle insanlar yaratıyor, gösteriyor. Her şehirde böyle bir iki kişi böyle bir şeylerle karşılaşıyor. Ya rüya görüyor ya buna benzer bir olay oluyor. Mesele şu yani. Allah oralarda sadık dostlar yaratmak istiyor. Böyle her yerde bir iki tane olacak ki oradakiler de güvenecek. Yoksa tanımaz etmez bizi. Nereden bilecek yani? Elhasılı Allah'ın böyle cemaatlere bu tür yardımları da vardır. Mesela Rıfai tarikatında şiş sokma, mesela tavuğa kurşun sıkıp tavuğun işte ölmemesi gibi filan, bu gibi haller, bunları nasıl yorumlayacağız? Saitaba bunları kabul ediyor. Salih insanlar gösterirse keramet, fasıkları gösterirse istidraç olarak, yani rahmani değil şeytani olduğunu söylüyor. Fakat elbette ki muttaki insanlarda böylesi haller olursa keramet olarak da sayılabilir. Fakat bu tür bir keramet gösterisi İslam'da yoktur. Topluyorlar milleti, bir ayin düzenleniyor, ondan sonra orada böyle şişler sokuluyor. Sebep de işte ateistlerin, imansızların iman etmesini sağlamak için. Halbuki bu imansızların daha çok nefret etmesini sağlıyor. Belki olağanüstü bir olay var ortada. Doğru. Ama bu keramet sevdirici bir keramet değil. Kerametler sevdirici olur. Nefret ettirici olmaz. Korkutmaz. Bir defasında televizyonda gösterdiler böyle bir şeyi. Ben de o gün biraz ateşim yüksekti, hastaydım. Bayılacak gibi oldum. Onu seyrederken biraz hastalığın da tesiriyle böyle yüreğim kötülendi. Bayılacak gibi oldum. Adam şimdi batırıyor, acı çektiği besbelli, yüzünü ekşitiyor böyle, böyle sıkıyor kendini. Mübarek, bunu yapmak zorunda mısın? Yani çok rahat değil öyle. Belli acı çekiyor yani. Ama yine de burada bir olağanüstü olay yok mudur? Var. Mesela şişi sokuyor buradan. Buradan çıkartıyor. Buradan sokuyor mesela, şöyle yapıyor. Şuradan sokuyor, buradan çıkartıyor. Buradan böyle yapmıyor da yan. Mesela kalbe, dala, böbreğe falan böyle tehlikeli bir yere denk getirmiyor. Ama mesela ben görmedim fakat bir arkadaş anlatmıştı, televizyonda görmüş. Kaleşnikov'u dayamış adam buraya, tak tak tak tak bütün şarjörü boşaltıyor. Arkadan çıkıyor mermiler, görünüyor. Şimdi böyle bir olay olabilir mi? Evet, mümkün. Bu olay kerameti ispat etmez. Keramet haktır ama bu keramet midir tartışılır. Neden? Çünkü buna benzer olağanüstü olaylar Kızılderililerde de var. Ateş, mesela Kızılderililer oldu bitti bilinir, ateşte dans ederler. Ateşte insan dans edebilir mi? Yani o aslında bu gibi olaylar şunu gösterir yani. Bizim görmediğimiz, bilmediğimiz gizli bazı ilimler var. Ve insana bazı özellikler var. İnsan kainatın hulasası yani. Özeti. İnsanda acayip üstün özellikler var. Ehsen-i takvim diyor Kur'an-ı Kerim. Bütün varlıklardaki bazı hasletler insanda var. Garip garip varlıklar var dünyada. Ateşin yakmadığı varlıklar var. İnsanda böyle garip haller var. Yani o varlıkların özeti insan. Bazı insanların bir yönü güçlü oluyor. Elinde değil adamın. Adamın bir yönü güçlü. mesela diyelim ki bazı insanların gözünde nazar gücü var. Nazar gücü var. Adam baktığı zaman mahvediyor adamı. Nazar ediyor. Yani bu çok iyi bilinen bir şey. Mesela adam şöyle bakıyor, bardağa bardak çat diye çatlıyor. Bu adam kafir de olabiliyor yani. Fasık da olabiliyor. Mesela bu işleri yapanlar, şiş sokma filan işlerini yapanlar, şöyle bir bak, İslam'ı zerre kadar bildiği yok. İlimle alakası yok. Takva mı desen, takvayla alakası yok. Adam daha dün esrar keşim biri gelmiş onlara katılmış. Ne takva hayatında var, ne bir şey var. Namaz kılmayı bilmiyor. Nasıl oluyor? Bu o işi yapan kimselerde olan bir özellik. Ortamın etkisiyle oradaki sağladıkları o konsantrasyon mu derler? Onun sayesinde veya o işi yapanların belki kendinde olan bir haslet var belki. Belki onun sayesinde. Yani mesela herkesin nazarı değmez. Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا haset. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden. Demek ki hasetçi olacak bir, haset edecek iki. Yoksa tesir etmiyor. Demek ki hasetçi olursa onda bir takım özellikler zuhur ediyor. Gözünden bazı ışınlar fışkırıyor. Yani bütün ışınlar böyle bulanmanın ışığı gibi değil ki. Görünen ışık değil ki. Görünmeyen ışıklar var. Mesela film çektiriyoruz. Filmdeki ışın görünmüyor. O ışın mesela bizim etimizi görmüyor. Kemiğimizi görüyor mesela. Mesela bazı ışınlar eti görüyor, kemiği görmüyor. Çeşit çeşit filmler var. Mesela kası görüyor, kemiği görmüyor film. Sinirleri görüyor, kemiği görmüyor. Yani değişik değişik ışınlar var. X ışınları, ultraviyol ışınları, gama ışını bilmem bir sürü ışın çeşitleri bizim anlamadığımız. Bunlar işte bazı insanlarda güçlü. Adam mesela baktığı zaman adamı deviriyor ya. İbn Haldun mesela mukaddimesinde diyor, gözümle diyor gördüm. Adam diyor böyle işaret etti koyuna. Koyunun diyor karnı patladı, koyun öldü. Olağanüstü gücü olan insanlar var yani. Nasıl ki herkesin zekası aynı değil. Bu tür haller de öyle. Bunlar keramet değil. Bu nedir? Bu bir güç. Bu takvadan oluşan bir keramet değil. Allah'ın vergisi böyle bir yani ikram olarak verdiği bir şey değil. Bu sürekli onda o güç var. Bakışında mesela hasetçi bakışı var adamın mesela. Çok haset ediyor. Yani bu kerametin tam zıddı tabii. Kötü bir şey bu. Ama şimdi bu şiş sokma filan bunlar neyi gösterir? Kerameti göstermez. Bu peygamberlerin mucizelerini ispat eden bir keramet olarak görmek yerine, çünkü bunu fasıklar da gösteriyor. Namaz bilmeyenler de bunları gösterebiliyor. Hatta başka dinden olanlar da bunu yapabiliyor. Müşrik adam bile yapabiliyor. Hindistan'da daha bunun niceleri var. Yani bu neyi gösteriyor? İnsanoğlu acayip bir varlık, üstün bir varlık, bilmediğimiz bazı özellikler var insanda. Bunlar kiminle biraz daha güçlü ve ortaya biraz daha güçlü olarak çıkıyor. Aslında hepimizde var o özellik ama onda biraz fazla var ve bir şeyler başarabiliyor. Bizdeki ile biz bir şey başaramıyoruz. Çünkü o yönünü geliştirmiş. Buna keramet denmez. Çünkü ama mesela diyelim bir savaşta bir askere kurşun gelmiş mesela, girmemiş vücuduna, düşmüş önüne. Bu keramettir yani, Allah'ın yardımı eğer Müslüman bir askerse. Ama böyle durduk yere mesela tavuğa ateş ediyor, tavuk ölmüyor, kendine şiş sokuyor. Yani bir kere bu insanları nefret ettirici bir şeydir. Yani bu hoş bir şey değil. Ona bakamıyor bile insanlara. Yani ben televizyondan seyrettim. Benim böyle başım dönmeye başladı. Zaten şeyim yüksekti, ateşim. Ateşim daha yükseldi. Hastalığım arttı yani. O anda kendime oluyormuş gibi hissettim onu. Kendim çok böyle herhalde kaptırmışım seyrederken. Fenalaştım. Onun için bu tür şeyleri keramet olarak görmek yerine bilmediğimiz bir takım güçlerin varlığını kabul edeceğiz. Bu da bir ilim. Bu bir ilimdir. Keramet olarak görülmemelidir. Görmediğimiz bir sürü şeyler var yani. En basitinde mesela zeytin dalı suyun yerini tespit ediyor. Demek ki orada bir manyetik alan meydana getiriyor. Yerin 20-30 metre altındaki su demek zeytin dalını tesir altına alabiliyor. Aşağı doğru böyle eğiliyor zeytin dalı. Veya dut dalı mıydı o? Neyse, dut. Zeytinde de belki vardır aynı özellik. Yani bu gibi görünmeyen bir takım manyetik alanların, görünmeyen bir takım ışınların olduğu bir gerçek. Nazar mesela değiyor. Niye herkesin gözünden gözü tesir etmiyor, bazılarınınki tesir ediyor? Allah böylece kendi kudretini göstermek istiyor. Ben yani hepinize hepsini vermedim. Kimine fazla, kimine eksik verdim. Bunu ispat etmek istiyor. Kendi kudretini ispat etmek istiyor. Bunların hepsi evliyada görülen keramet nev'inden değildir. Keramet takva sahibi insanların gösterdiği şeydir. Ve bir de bu şekilde insanları korkutucu bir şey değildir. Efendim işte bu gibi kerametler mesela İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılmasını işte insana canlandırır. Ateşe öyle anlatıyor. Yani mesela böyle bir ayet okuduğu zaman ateşin yakmadığını okuduğunda böyle bir olayı görmüş insan şaşırmaz. Madem ki şiş adama bir şey yapmıyor, hançer adama bir şey yapmıyor. O halde İbrahim Aleyhisselam'a da ateş bir şey yapmamış olması gayet doğaldır der. Tamam, eğer muttaki bir insansa tamam, ama muttaki bir insan değilse onların yaptığı nedir? Ya istidraç yahut da ayrı bir ilimdir bu. Ve bunun gibi dünyanın her tarafında yapılmaktadır. Aslında insanoğlu acayip bir varlıktır. Çok farklı kabiliyetleri var ve bunu geliştirebilir. Geliştirmiyoruz, uğraşmıyoruz biz o kabiliyetlerimizi geliştirmekle. Mesela Mısır'da Endonezyalı talebelerden duymuştum. Türkiye'de olmayan bir ilim orada olduğunu anlattılar. Sihir değil, karate de değil. Adamı uzaktan şöyle yapıverdiği zaman adam uçuyor. Araları 10 metre. Ama bunu yapması için adamın öfkeyle saldırıyor olması lazım. Öfke demek ki öfke anında sanki vücuttan böyle bir şeyler fışkırıyor sanki. Bu da onu ittiriyor böyle. Adam sırt üstü böyle gidiyor arkaya yani. Saldırmaya mesela öldürmeye geliyor adam. Böyle yapıveriyor. Tabii bunu kim yapabiliyor? Uzun süre çalışma yapmış böyle. Havayı ittirme çalışmaları. Ondan sonra bunu geliştiriyor. Yani insan acayip bir varlık. Hepsi keramet değil yani bunların. Yani kerametle bunların farkını görmek lazım.